İkinci ayrım.
Korkudan sonra merak duygusu da ilk kez Ali'yi dişlemeye başlamıştı evde. Sanki kadın yukarıda değildi artık, fakat dışarı çıkarken de görmemişti kadını. Meraklandıkça korkuyordu. Meraklanmak istemiyordu Ali. Bu kez yaşadığı korku önceki korkularından da farklıydı. Dayaktan, öldürülmekten değil, meraklanmaktan korkuyordu. Kadını merak etmeye başlamıştı. Annesini merak etmeye başlamıştı. Hasan'ı anımsamış, Hasan'ı merak etmeye başlamıştı. Bir gün öncesini, bir gün sonrasını merak etmeye başlamıştı. Evi dinlemeye başlamış, duyduğu tıkırtıların, seslerin anlamlarını merak eder olmuştu. Merak ettikçe korkuyordu. Sesleri de, sessizliği de merakla dinliyordu. Merakı korkusuna, korkusu düşlerine kan taşımıştı. Evden kaçma, kaçıp uzaklaşma, uzaklara gitme düşleri kıpırdanmaya başlamıştı içinde. İçilecek suya ulaşmanın, yenecek yemeğe kavuşmanın, barınılacak yeri bulmanın isteği değildi bu kez içindeki. Bunlardan başka bir şey istemeye başlamıştı. Uzaklara kaçmayı düşlemeye başlamıştı. Düşü, yaşama gereksinimi olmuştu. İsteği düşü olmuştu. Kendisi düşlemeye başlamıştı ve kendisi için düşlemeye başlamıştı. Bu boyutuyla düşündükçe düşlenmesi heyecanlandırıyordu Ali'yi. Düşünün gücüyle kendisini de güçlü görmeye başlamıştı. Gözünü dayadığı gözetleme deliğinden biraz da kendisi için dinliyor, geleni gideni biraz da kendisi için yokluyordu. Kırmızı atkılı pezevengin garaj kahvehanesinden bulup getirdiği iki tır şoförü Ali'nin düşlerinden gelmişlerdi sanki. Düşlerinde çevirdiği filmlerin kahramanlarıydılar. Onların gelişiyle gece gündüz korkusuyla merakıyla oyduğu düş çukuru aydınlanmıştı birden. Avrupalıydı tır şoförleri. Birisi insan azmanı denecek denli iri yarıydı. Açık mavi renkte askılı bir fanila ve eski bir bulicin vardı üstünde. Bel kemerinin kalın demirden tokası kartal kanatları biçimindeydi. Küçük el çantasını kemerinin altına geçirmişti. Kolları omuz başlarına dek dövmeliydi. Sarı bir adamdı ve hep gülüyordu. Arkaya yatırdığı dalgalı saçları yeni yıkanmış gibi ıslak olduğu duygusu veriyordu. Ensesi üstünde bağlıydı bir tutamı. Diğer şoför ona göre daha ufak tefekti. Onun yanında küçük görünüyordu, fakat diğer insanların yanında o da iri yarı görünüyordu. Atletik yapılıydı ve çok kalın kolları vardı. Boynu da kalındı. Boynunun iki yanında damarları görünüyordu. İnce boncuklar takılı deri bir ip bağlıydı boynunda. Sürekli sakız çiğniyordu. Sık sık bira içiyordu. Biralarını omzuna asılı bez çantasında taşıyordu. Şoförler kadınların üçünü de almışlardı. Bekleme odasında yer sofrası kurulmuştu onlar için. Kobra iki kasa bira getirmişti. Kırmızı atkılı pezevenk bir tepsi üstünde bir plaka esrarı, küçük küçük parçalamış, gösterişli hareketlerle esrar sarmıştı. Sonra sardığı sigaraları aynı gösterişli hareketlerle tepsiye dizmişti. Sonra da keman çalmaya başlamıştı. Ali'yi de yukarı çağırmıştı Kobra. Ali bir süre odada hizmet etmişti onlara. Pezevenk kadınlarla Ali'yi de oynatmaya başlatmıştı. Tır şoförleri sabaha karşı ayrılmışlardı evden. Şoförlerin iri yarı olanı evden ayrılırken Ali'ye de 20 mark vermişti. Şoförler gittikten sonra Ali odayı temizlerken iri yarı şoförün çakmağını bulmuştu. Bir şey bulacağını önceden düşlemişti sanki. Düşü gerçekleşmiş duygusuyla bulmuştu çakmağı. Sanki bir şey bulacağının sezgisiyle toplamaya başlamıştı odayı. Düşlerinin ateşi gibi yanmıştı çakmak. Avcunun içinde sıkı sıkı tutarak hemen merdiven altına inmiş, oyuğuna saklamıştı çakmağı. Sakladığı şey düşlerinin ateş kutusuydu. Horoz kemiği sivri sahibine karşı ilk gizliliğiydi bu. Korkusu ve merakı hareketlerinde de sonuçlanmaya başlamıştı. Artık daha da çok korkuyordu. Kuduz dişli sahibine karşı içinde gizlice gelişen duyguları dışında somut sonuçlara ulaşmıştı. Kendini sıkmasa zangır zangır titriyecekti. Temizlikten sonra oyuğuna çekilirken düşü de netleşmişti içinde. Avcı içindeki çakmak gibi netleşmiş, somutlaşmıştı. Elle tutulur, geri dönülmez olmuştu. Ali, sabahın altısında başlayıp öğleye doğru bitecek olan uyku saatlerinde evden kaçmayı koymuştu kafasına. kaçacak ve tır şoförlerini arayacaktı. Evden kendi isteğiyle ilk kez ayrılacaktı. İlk kez kendisi için ayrılacaktı evden. Görülmesi ve yakalanması durumunda kobranın kuduracağı, kendisini dişleye dişleye öldüreceğini biliyordu. Kalsa da ölümü soluyacaktı artık, kaçarken yakalansa da. Ev bitmişti Ali için. Ev ölüm kuyusuydu. Duygusu Ali'yi düşene itiyordu. Düşü mıknatıs olmuş, toplu iğne gibi çekiyordu Ali'yi. Tiril tiril titriyordu. Kaçabilmek için titremesini durduracak gücü arıyordu içinde. Zaman sel olmuş akıyordu. Hızla akıyordu. Yüreği sel suyunda yaprak olmuştu. Korkusunu, titreyişini de alıp sıyrılıp çıkmıştı oyuğundan. Kapıyı tıkırtısızca açıp evden de sıyrılmıştı. Çakmağı sıkı sıkı tutuyordu avcunda. Çakmak derisi olmuştu. Canının parçası olmuştu. Ancak öldürseler avcunu açabilirlerdi. Pusulası olmuştu çakmak. Korkularının üstüne yürüdüğü silahı olmuştu. Geçmişini ateşe vereceği kıvılcımı olmuştu. Kurtuluş yolunun farları olmuştu. Annesinin mirası olmuştu. Kalkanı, güveni olmuştu. Ali evden kaçtıktan sonra kentin dışındaki tırların bekleme alanına gitmişti. Sıra sıra tırlar diziliydi alanda. Orta Doğu'dan Anadolu'ya girişin ilk durağıydı bu alan. Girişinde durdukları kent tır şoförlerinin vahasıydı. Kimi Arabistan'ın, kimi Uzak Asya'nın yollarını sürüp gelmişti. Avrupa'dan gelen tırlarınsa Anadolu'daki son durağıydı bu alan. Kuru dağ, susuz çöl yollarının son hazırlığını bu alanda yapıyordu tır şoförleri. Tır bekleme alanı sürekli toz bulutu altındaydı. Tozu da toprağı da yağ, mazota bulanmıştı. Seyyar satıcıları, kahvecileri, kaçak mal alıp satanları, pezevenkleri, otel, bar, kulüp çığırtkanları ile kendine özgü bir pazar yeriydi alan. Herkes kendi işini, işinin sınırını biliyor, birbirini tanıyordu. Hangi tırlara kimlerin ne zaman yaklaşacağı, kimlerin neyi ne zaman nerede satabileceği ölçülmüş, biçilmişti. Koyulmuş kuralları çiğnemenin cezasını da biliyordu herkes. Her yaştan, her cinsten kadın ve çocuk pazarlayan pezevenkleri vardı alanın. Her yaştan, her cinsten, her sakatlıktan dilencileri vardı. Bir deri bir kemik kedileri, köpekleri vardı. Kedilerin köpeklerin ağzından yem kapan kargaları vardı. Ali tırların bekleme alanına yaklaşıp yabancı plakalı tırları gözlemeye başlamıştı. Gece eve gelen şoförleri görmeye çalışıyordu. Gözleriyle hem onları arıyor hem çevresini kontrol ediyordu sürekli. Kobranın pezevenklerinin kendini görebileceği duygusu korkusunu sürekli kamçılıyordu. Tırların arasına yaklaşmaktan korkuyordu. Gelen tırların, giden tırların, bekleyen tırların, köftecilerin, şerbetçilerden, pezevenklerden, kaçakçılardan oluşan yerli sahiplerini sürekli kontrol ediyordu. Ali, tırları bölüşmüş olan yerli esnafın tuzağına düşmekten korkuyordu. Şoförlerin gün boyu tırlarında uyuyup kalacaklarından, ortaya çıkmayacaklarından korkuyordu. Bir o yandan bir bu yanından tırları, alanı gözlüyordu. Zaman taş olmuş, ağırlaşıp kalmıştı bu kez. Saniyeleri yıl gibi sayıyordu. Tüm gövdesi sadece gözleri ve kulaklarıydı. Yerli esnaftan korkmasa, tırların arasında dolaşabilse, seslerinden, kokularından bulacaktı hemen onları. Öğlen olmadan bulabilmek için çırpınıyordu Ali. Öğlene dek onlara ulaşamazsa, kobra uyanacak ve kentin hangi köşesinde olsa kendisini bulacak, parça parça kedilere, köpeklere, kargalara yem edecekti. Tiril tirildi Ali. Yanından yöresinden tırlara bakıyordu. Ali öğle sonu saatlerini kanter içinde soluyordu ki iri yarı tır şoförünü görmüştü. Tırlar arasında bir görmüş bir yitirmişti adamı. Çöl vahası gibi, serap gibi bir görmüş bir yitirmişti. Gördüğü an tezgah altına düşmüş köfteye koşan köpek gibi boşalmıştı yayından. Gördüğü ve yitirdiği aynı zaman dilimi içinde birkaç saniyede iri yarı tır şoförünün yanına ulaşmıştı. Tozuyla toprağıyla ulaşmıştı şoförün yanına, korkusuyla titremesiyle ulaşmıştı. Ulaştığı an dizlerinin bağı çözülmüş, ayakları dibine çökmüştü şoförün. Ali'nin taş gibi bir anda yanı başına düşüvermesinden ürkmüştü şoför. Ne olduğunu anlayamamıştı. Birkaç saat uyuduğu tırından yeni inmiş, çevresinde dolaşarak boyun kol hareketleri yapıyor, işemek için yer bakınıyordu. İşeyip tekrar uyuyacak gibi bir durumu vardı. İlkin tanıyamamıştı Ali'yi. Ali doğrulurken avucunda tuttuğu çakmağı uzatmıştı şoföre. Adam birden anımsayıp rahatlamış, kahkaha atıp sırtına vurmuştu Ali'nin. İşaretleriyle çakmağı bir anı olarak Ali'ye bıraktığını söylemişti. Ali'nin tedirginliğini sezip kuşkulu bakmaya başlamıştı sonra. Ali, boğulur gibi hızlı hızlı soluk alıyor, mırıldanıyor, çevresini kolluyor, tıra binmek istediğini anlatıyordu. Şoför, giderken onu da yanına alması için yalvardığını anlamıştı. Daha da kuşkulanmıştı bu kez. Ali'ye soğuk davranmaya başlamıştı. Bir süre daha isteksiz hareketlerle gerneşmesini sürdürmüştü. Hareketleri sırasında sürekli süzmüştü Ali'yi. Acıma duygusuyla, kendi kendisiyle hesaplaşma duygusuyla dolu olarak süzmüştü. Ayaklarından saçına dek süzmüştü birkaç kez. O kendisini süzerken Ali sürekli çevresini kolluyor, tir tir titriyordu. Kimi zaman tanıdığı birini görür gibi olup tıra adamın yanına sokuluyordu. Şoför bir sürede tekerleğin dibine çömelip başı elleri arasında düşünceli düşünceli süzmüştü Ali'yi. İkircikliydi. Sıkıntılı sıkıntılı kaşımıştı başını. Oflayıp püflemişti kendi kendine. Sanki her yakasında tatsız olacak bir kararın içine doğru çözülmüştü dizlerinin bağı. İkinci yetkinişinde ancak doğrulabilmişti. Yine Ali'yi süzüp tırın tekerleklerini tekmelemişti birkaç kez. Tırına binip inip yine Ali'yi süzmüştü. Ali dal dibinde yaralı kuş gibi tıra, şoföre bakıyordu. Yaşının sıskalığıyla çınar dibine düşmüş sığırcık yavrusu gibi kalmıştı tırın yanında. Titredikçe daha da cılızlaşmış, küçülmüş, içine çekilmişti. Şoför tırdan inmiş, yandaki diğer tıra çıkmıştı. Camına vurup şoförünü uyandırmış, bir süre konuşmuştu onunla. Birlikte Ali'ye bakmışlardı. İkinci şoför camı tekrar yarım kapayıp uykusuna dönmüştü. Irmakta görünüp yiten balık gibiydi adam. Ali onun tır içinde yitiriverişine özenerek heyecanla bakmıştı. İri yarı şoför Ali'nin yanına gelmiş, sıkarak omzundan tutmuştu. Ali şoförün elinin ağırlığını taşıyamayınca yere çöker gibi olmuştu. Şoför tüy gibi kaldırıp doğrultmuştu Ali'yi. Pasaportunu sormuş, ceplerine sağına soluna bakılmıştı Ali'nin. Ali şoförün kendisine verdiği çakmağı ve 20 markı göstermişti yine. Bu kez kendi sorusunun utancıyla ezilir gibi bakmıştı şoför. İçine sindiremediği duygularını burnundan soluyordu. Ardında reddinde ölümü soluduğu bir duyguyla bekliyordu Ali. Titriyor, titremesi zımpara gibi tenini dalıyordu. Şoförün avcı içinde titriyordu. Yuvasından düşmüş kırlangıç yavrusu gibi titriyordu. İsteğini şoföre, tıra dokunarak göstermeye çalışıyordu. Ali'nin düşleri ırmak olmuş, şoförün bakışlarından tıra doğru akıyordu. Ali, kendi düşlerinin ırmağına düşmüş bir yaprak da artık sezgileriyle tıra bineceğinin kokusunu almıştı. En azından kentten, kuduzun düşlerinden kurtulabileceği yere dek tıra bineceğini söylüyordu sezgileri. İri yarı şoför tekrar tıra çıkıp kapısını açmış, yere atlarken binmesini işaret etmişti Ali'ye. Bir an içinde tazıdan kaçan sincap kanı dolmuştu Ali'nin yüreğine. Denize salınmış balık hızı dolmuştu. Rüzgara ilişmiş tüy olmuştu Ali. Bağrına kırlangıçlar dolmuştu. Dala çıkar gibi, suya dalar gibi, göğe uçar gibi tırmanıp çıkmıştı tıra. Çıkmasıyla tırın içinde yitmesi bir olmuştu. Yitmiş ve sincap gibi başı tekrar görünmüştü tırın kapısında. Nokta gibi görünmüş, çevresine bakıp elini öpmek için şoföre uzanmak istemiş, uzanamayınca yuvasına çekilmişti yine. Şoför de şaşırmış, şaşkın şaşkın bakmaktaydı. Kırlangıç yavrusunu düştüğü çatı altındaki yuvasına koymuş olmanın duygusuyla dolmuştu. İnsan azmanı gövdesi hafifleten bir duygu bulutuyla dolmuştu. Kapısını kapatmıştı tırın. Dağ başına çıkmıştı Ali. Düşlerinin ufkundaki dağların doruklarına doğru uçmaya hazır bir uzay aracına binmişti. Yine tir tir titriyordu. Titreyişi, göğün görünmez boşluğunda rüzgarlarla oynaşan kırlangıcın titremesiydi. Dal ucunda açmış tomurcuğun titremesiydi. Rüzgarı olmuştu titreyişleri. Yıldızları olmuştu. Ali tırın içinde yok olmuştu. Şoför koltuğunun arkasındaki boşluğa geçmiş, en dipteki oyuğun en dibine sinmişti, yitmişti. Tüm dünya arasa bulamazdı. Nokta olmuş, yazı içinde yitmişti. Türkü olmuş, sazı içinde yitmişti. Çil çil olmuş, yüzü içinde yitmişti. Kollarıyla, bacaklarıyla, bakışıyla, soluğuyla küçülüp yüreğine çekilmiş, düşleri içinde yitmişti. İçinde yittiği çukur, tadını ömrünce unutamayacağı ilk sıcak çukurdu. Çıkarsalar, dalından koparılmış çiçek gibi solacaktı. Toprağı gibiydi, anasının kucağı gibiydi, korunduğu bıçağı gibiydi, kavuştuğu bucağı gibiydi. Teniyle, düşleriyle, soluğuyla, titreyişleriyle yapışmıştı oyuğuna. Tırın kalkıp gökyüzüne, ufuklara doğru uçtuğunu duymadan, kimsenin bulamayacağı, bulsa da koparamayacağı denli sinmiş, yapışmıştı oyuğuna. Sevinçleriyle yapışmıştı, düşleriyle yapışmıştı. Tırın bulunmaz bir köşesinde, görünmez bir vidası olmuş, dişleriyle yapışmıştı oyuğuna. Tırın kalkmasını bekliyordu. Zamanı soluk soluk emerek bekliyordu. Özlemini çektiği tek şey tırın hareketiydi. Özleminin dineceği anı bekliyordu. Şoför tıra bindiğinde görememişti Ali'yi. Aranmış, bakınmış, seslenmiş, en ufak bir izini bulamayınca kuşkulanmaya başlamıştı. Sonra soluğunu havadan dinleyip sindiği oyuğunda fark etmişti Ali'yi. Öndeki eşyaları da arkaya Ali'nin gizlendiği boşluğa atmıştı. İyilik duygusunun doygunluğuyla şarkı mırıldanmaya başlamıştı sonra. Şoförün tıra binişleri, inişleri, diğer şoförlerle konuşmaları, hazırlıkları bitmek bilmez bir uzunlukta sürmüştü bir süre. Bir ara kapıları da kilitleyip uzaklaşmış, uzun süre duyulmaz dönmez olmuştu. Ali, düşleri, anıları, korkuları, merakları içinde bir o kıyıda, bir bu kıyıda dolaşıp durmuştu. Kimi kez sevinçlerin kollarında uçmuş, kimi kez korkunun dişlerine kapılmıştı. Düşlerinden, düşüncelerinden başka bir kımıltısı olmaksızın beklemişti oyuğunda. Sonunda tır çalışmıştı. Ali için dünya sadece tırdı. Başka bir dünya yoktu. Uyanmış, sallanmaya başlamıştı dünya. Canlanmış, gerçek olmuştu. Ali'nin uzay gemisiydi tır. Ondan daha büyüğü yoktu. Uzay gemisinin ateş fırını gürültüyle yanmaya başlamıştı. Düşten gerçeğe dönmüştü gürültüsü. Tır deviydi Ali'nin. Devlerin deviydi. Uyanmış, nefes almaya başlamıştı dev. Düşten gerçek yaşama dönmüştü. Dalgaları da demirden olan demirler okyanusuydu tır. Dalgalanmaya başlamıştı. Ali'nin tüyden yüreğini de köpükleri içine atmıştı demir dalgalar. Tır çalışıyor, Ali motor sesinin rüzgarında uçuyordu. Devinin kollarında göğe doğru yükseliyordu. Dalgalı denize açılan gemi gibi ağır ağır hareket etmişti tır. Gökyüzünde gidiyordu Ali. Emeklediği günlerden beri gökyüzünde özlemle seyrettiği kırlangıçlardan biri olmuştu. Üstelik çelikten kanatlarıyla uçuyordu. Filmlerde özlemini çektiği çelik kanatlarıyla uçuyordu. Yıldızlar arasında uçuyordu. Yitiyordu. Yittiği yerde yıldızları tanıyacaktı. Karanlıktan ışığa doğru uçuyordu. Uçtukça canına kilitlenmiş olan çivili kara kutu kırılıyordu. Çivileri, iğneleri, dikenleri parçalanıp ufalanıp dökülüyordu bir bir. Işık doluyordu canının kutusu. Uçtukça canında acının kelepçesi olan kent kırılıyordu. Kuduz dişler, kanlı tırnaklar kırılıp parçalanıp dökülüyordu. Zehir dökülüyordu. Dipçikler, kurtlar, yılanlar, çıyanlar, akbabalar, kargalar dökülüyordu. Canına kenetlenmiş kara kutu kırılıp parçalanmış, ışık dolmuştu. Yıldız olmuş, gökyüzünde kayıyordu Ali. Kurtlanmış insan cesetleri, hayvan leşleri arasında bir başına çöplükte yattığı gecelerde özlemle seyrettiği yıldızlardan biri olmuştu. Ateş yumağı içinde kayıyordu. Ölümlerine doğru düzülmüş köpeklerin acı acı ulumalarından uzaklaşıyordu. Akbabaların çöplükte ölüm bekleyen bakışından, ceset yiyen farelerin karanlıktaki hışırtısından, duvarları kanla, dölle sıvanmış karakol mahzenlerinden, aygır depolarından uzaklaşıyordu. Uçarak uzaklaşıyordu. Tazılar, karacalar gibi koşarak uzaklaşıyordu. Sevincinin kelebeklerini seçerek uzaklaşıyordu. Köpük köpük dalgalarda yüzerek uzaklaşıyordu. gövdesiyle yargılanıp cezalandırıldığı karanlık bir dünyadan, yüreğiyle yargılanıp ödüllendirilmeyi düşlediği ufuklara doğru uzaklaşıyordu. Sokakların yoksulu, uyuzu, kuduzu olduğu kentlerden uçarak uzaklaşıyordu. Unutmuştu. Her şeyi unutmuştu bir anda. İnsanları arasında köpek olarak yaşadığı bir dünyadan, köpekleri arasında insan olarak yaşamayı düşlediği bir dünyaya doğru uçuyordu. Aklına gelen her şey sadece unutmak istediği şeylerdi. Sadece unutmak istediği, anmak istemediği, anışı bile korkutucu olan şeyler birikmişti yaşamında. Anıları da dahil, yanında götürmek istediği hiçbir şeyi yoktu. Gövdesi bile canının dikeniydi. Unutmanın ufkuna doğru uçuyordu. Düşleriyle uçuyordu. Çocukluğu yasaklanmış, acılardan yakınması yasaklanmış, ağlaması işe yaramaz kalmış bir çocuktu. Kendine doğru uçuyordu. Kanatları olmuştu tır. Zırhı olmuştu. Çelik duvarı, kalkanı olmuştu. Oku, kılıcı olmuştu. Güveni, tokluğu olmuştu. İçine sığındığı oyukta düşlerinin denizlerini bulmuştu. Anasının karnında gibi, yaşam döşeğinde gibiydi oyuğunda. Düşlerindeki doğumuna doğru uçuyordu. Şoför koltuğunun arkasındaki oyukta, düşlerinin koynunda uyuyup kalmıştı Ali. Yorgunluğu umuduna, umudu tıra akmıştı uykunun derelerinde. Karanlıktaki kentlerden uzaklaşana dek de uyanmamıştı. 7. Işığın özleyeni, sevincin gözleyeni yüreği tek mirasıydı. O da sanki bağrı oyularak konulmuştu gövdesine. Biri diğerine kilitli, iç içe bin kutuydu ömür kutusu. Zincirlerden, sızılardan, acılardan, öcülerden de her birinin kilidi. Düşlerinin kırlangıcı, kanatlarını küllerinde arıyordu. Şoförü Hollandalı olan bir tırla yola çıkan Ali, şoförü Alman olan bir tırla Almanya'ya ulaşmıştı. Alman şoför tek tük Türkçe sözcükler de biliyordu. O da Ali'nin Hollandalı uzay kaptanı gibi iri yarı bir adamdı. Sürekli kendi kendine konuşuyordu, uzun uzun anlatıyordu Ali'ye. Gökyüzünün, yeryüzünün tüm konuları sanki onda toplanmıştı. Yol üstündeki tüm görüntüleri söze dönüştürüyordu. Yollarda gördükleri her şey bir konunun çağrışımıydı şoföre. Yol boyunca her şey sanki konuşulsun diye onu bekliyordu. Hızla birbirine ulaşan görüntüler hızla birbirine ulanan konulara dönüşüyordu. Her şey şoförün sesinde çağrışımını buluyordu. Gülerek anlatırken Ali de gülüyordu. Küfürler savurduğu, kızdığı, bağırdığı zaman Ali de onunla birlikte ölümüne öfkeleniyor, öyle dinliyordu. Şoförün anlattıklarını öfkesinden, gülüşlerinden, küfürlerinden topluyordu Ali. Öfke, gülüş, küfür şoförü anlamasının kapılarıydı. Şoförün de tırın da doğal bir parçası olmuştu Ali. Torpido gözüne, vites koluna, koltuk süslerine, düğmelere, ön cam altına, her şeye tüm yumuşaklığıyla okşayarak dokunuyordu. Tırın içini dokunuşlarıyla, parmaklarıyla geziniyordu. Dokunarak soluk alıyor, dokunarak tanışıyor, dokunarak konuşuyordu her şeyle. Tanışmasının, alışmasının, özlemlerinin diliydi parmak uçları. Sihirli bir şey olsaydı da onu da bu tırın süslerinden parçalarından biri yapıverseydi ve artık hiç ayrılmasaydı tırdan, dünyanın en mutlu çocuğu Ali olacaktı. Kendisini ayrılmaz bir parçası olarak tıra iliştiren o sihire ömrünün sonuna dek sadık kalacaktı. Ali ömrünün sonuna dek küçücük bir köşesinde sessizce, zararsızca tırın süsü olarak yaşayabilir, onunla yolların her derdini üleşebilirdi. Ölecekleri zamanda birlikte ölebilirlerdi. Böyle bir şeyi isteyip istemeyeceğinin düşünülmesi bile anlamsızdı. Zaten öyle doğmuş gibiydi. Öncesiz ve sonrasız bir duyguyla öyle duyuyordu kendini. Her şeyle gülen ve her şeye sinirlenen bir adamdı şoför. Sinirlendiği şeylere gülebiliyor, güldüğü şeylere sinirlenebiliyordu bir anda. Kimi zaman yan camı yumruklayıp küfürler savurarak başladığı bir sözü kahkahayla bitiriyordu. Kimi zaman ise kahkahaları öldüresiye bir öfkeye dönüveriyordu ansızın. Dev gibi tırında dünyanın devi gibiydi. Gibisi fazlaydı Ali için. Dünyaya egemen olmuş iki devdi şoförle tır. Omuz omuza vermiş, dünyaya, yollara, dağlara, ormanlara egemen olmuşlardı. Cüceler ülkesinden Ali'yi de almışlardı yanlarına. Uçuyorlardı. Ali, devlerin kanatlarında uçuyordu. Şoför, uzun süre beklediği yerler dışında şortu ve omuz başlarından kesik fanilasıyla sürüyordu tırı. Panter ve şimşek desenleriyle süslüydü fanilası. Ali aynısını görmüştü filmlerde bu desenin. Bir kezinde rüyasında daha da yakından görmüştü aynısını. Yaşadığı hiçbir şey yabancısı değildi. Ya düşlemişti, ya düşlemeye çalışmıştı ya da mutlaka düşlemesi gereken fakat düşlemeyi akıl edemediği bir şeydi. İnanılmaz olan her şeye kavuşmuştu bir anda. Üstelik düşleriyle değil, uzanıverse hemen dokunabileceği renkleriyle, şekilleriyle, huylarıyla kavuşmuştu. Düşlerin bir anda gerçekleşebilir olduğu bir yerdi dünya. Güzeldi, orada yaşamaya değerdi. Düşler gerçekleştiği an ona kavuşmak için yaşanmış tüm acılarda tuz buz oluyor, uçup gidiyordu. Sihirli bir güzelliği vardı yaşıyor olmanın. Yaşıyor olmaktan daha sihirli, daha güzel bir şey yoktu Ali için artık. Yüreği ağzından fırlayıp çıkıverecek gibiydi. Sürekli yutkunuyordu. Şoför şaha kalkmış aygırmış gibi sürüyordu tırını. Yanından geçmek isteyen otomobilleri uzun süre uğraştırıyor, geçmesine izin vermiyor, yanından geçerlerken korkutuyor, düzme anlamı yüklediği işaretleriyle küfürler savuruyordu. Otoların kimisi korkuyla yine geri kalıyor, kimisi hızlanıp kaçarak uzaklaşıyordu. Şoför, öfke ve kahkaha bulamacı bağırışlarıyla sürekli konuşuyordu. Yolların devi olmanın coşkusunu paylaşıyordu Ali onunla. Korkutmanın, dokunulmaz, ulaşılmaz olmanın coşkusunu paylaşıyordu. Yemek molalarında patlarcasına yemek yiyor, Ali'ye de patlarcasına yediriyordu. Kendi yemeğinin artıklarından değil, ayrı tabaklarla tıpkı kendisininki gibi ve kendisininki kadar yemek söylüyordu Ali'ye de. Hiçbir zaman bunca çok ve bunca çeşitli yemeğe sahip olmamıştı Ali. Önlerinde aç bilaç dolaştığı lokantaların vitrinlerindekinden de çok yemeğe sahip olmuştu bir anda. Daha çok yemek, devleşmek, dev gibi bir tırın, dev gibi kaptanı olmak istiyordu. Sanki tüm yolları, tüm yolların tüm lokantalarını, tüm lokantaların tüm insanlarını, tüm dağları, tüm ormanları, tüm tırları, tüm tırların tüm şoförlerini, tüm benzincileri, gökyüzünün tüm yıldızlarını, dünyanın tüm kentlerini tanıyordu şoför. Kimi görse, nereden geçse, nerede dursa, tanıyor olmanın sesiyle, öfkesiyle, kahkahasıyla konuşuyordu. Herkese, her şeye hem kahkaha hem küfürle yaklaşıyordu. Her şeyi hem öfkesinde hem sevgisinde taşıyordu. Ali'yi de birkaç kez kolundan tutup fırlatacak gibi olmuş, kahkahalarla yine tırında bırakmıştı. Direksiyonla ön cam arasındaki boşluğa savurduğu sigarasına uzandıkça Ali, elinde hazır tuttuğu çakmağını hemen ateşliyordu. Dünyanın en yüksek dağının en yüksek doruğundaydı Ali. En yüksek Yüzer Kulesi'ndeydi, Kaf Dağı'ndaydı. Yıldızların bayırındaydı, rüzgarların kanatlarındaydı, çağlayan sularındaydı, göç yolundaki turnalar arasındaydı. Orman içindeki tır parklarında durdukları zamanlarda ise kapıları kilitleyip uyuyordu şoför. Horultusu tır motoru gibiydi, hemen uykuya dalıyordu. Dalar dalmaz da hiç uyanmayacakmış gibi, dünya yıkılsa da uyanmayacakmış gibi horlamaya başlıyordu. Böyle ilk uyuduğunda Ali titreyerek beklemişti onu. Tamı tamına 1,5 saat uyuyor ve uykuya daldığı hızda aniden uyanıyordu. Uyanmasıyla tırdan inmesi bir oluyordu. Derin derin soluyor, göğsünü yumrukluyor, uzun uzun işiyor, tırın sağını solunu yoklayıp kontrol ediyor, yeni bir bira açıp bir dikişte bitiriyordu. O uyurken Ali vites koluyla koltuklar arasına siniyor, zaman zaman dışarıyı gözleyerek şoförün uyanmasını bekliyordu. Uyanıp aşağı indiğinde Ali de iniyordu onunla. Gidecekleri zaman Ali'yi bir eliyle havaya kaldırıyor, havada diğer eline atıyordu. Sonra basket topu gibi tırın içine bırakıyordu. Gerçek olup canlını vermiş, kuşlanıp ağaçlanı vermiş, esip rüzgarını vermiş fotoğraflar gibiydi geçtikleri yollar. Ali, görüntüleri canlanıp sadece oluvermiş bir fotoğrafta yaşıyordu sanki. Yaşamaya başladığı şey özlemlerinin filmiydi. Film gerçek olmuş, Ali'yi de almıştı içine. Ali yerini arıyordu. Her şey durmak bilmez bir hızda akıyordu. Tır hızla akıyordu yolda. Ali'nin umduğundan da uzundu dünya. Filmlerde gördüğünden de büyüktü. İnsanlar, araçlar, ağaçlar, evler Ali'nin umduğundan da çoktu. Filmlerde gördüğünden de çoktu. Hızla akıyordu her şey birbiri ardınca. Ali, kalanın değil, geçenin parçasıydı. Yerini arıyordu birdenbire gerçek olmuş filminde. Her şey umduğundan da çoktu. Görmekle bitmeyecek denli çoktu her şey. Yolun biti vereceği, tırın biti vereceği düşü de yoktu Ali'nin içinde, düşüncesi de. Ne korkuyordu ne kaygılanıyordu. Nereye doğru gittiğini ne biliyordu ne de bilmek istiyordu. Böyle bir isteğin bilgisi de yoktu. Gidiyor olması mutluluğunun, sevincinin yeterli ölçüsüydü. Ulaşılmazlığın sınırlarına ulaşmıştı. Ulaşacağı bir yer kalmamıştı. Akıyordu ve her şeye ulaşıyordu bir. Anladığı tek şey dünyanın sonsuzluğu, yolun bitmezliğiydi. Sonsuzluğun, bitmezliğin bir parçası olmuştu Ali. Fakat Ali'nin hiç beklemediği bir anda bitivermişti. Çevresinden geçtikleri aydınlıktaki kentler, içinden geçtikleri ormanlar, yarıştıkları trenler, nehirler, üstünden aktıkları yol bitivermişti. Almanya'ya girmişlerdi. Ali'ye 2 paket sigara ve 100 mark vermişti şoför. Birkaç kez havada zıplatıp bir elinden diğerine savurmuş, bu kez tıra değil yere bırakmıştı. Ali'nin elini mengene gibi sıkarak tokalaşmış, kente bakacak şekilde çevirip arkasından ellerini birbirine vurmuştu. Kuş kışlar gibi çırpmıştı ellerini. Ormana tavşan sallar gibi çırpmıştı. Sonra tırına dönmüş, sağını solunu kontrol edip benzinciye doğru yürüyüp gitmişti. Ali'nin karanlıktaki kentlerin yamacında bir tır parkında başlayan yolculuğu, aydınlıktaki kentlerin yamacında yine bir tır parkında bitmişti. Beklenmedik biçimde başlamış, beklenmedik biçimde sürmüş, beklenmedik biçimde bitmişti. Beklemediği, düşlemediği şeyleri bulmanın bilgisi yoktu Ali'de. Bulduğu şeyleri beklemediği, düşlemediği bir biçimde yitirmenin bilgisi de yoktu. Sadece bulduklarına sevincin kollarıyla sarılıyor, yitirdiklerine ise üzüntünün ateş almaz silahlarıyla sessizce karşı koyuyordu. Yaşadığı her şeyi doğal buluyordu. Yaşaması gereken öyleymişçesine yaşıyordu. Çağrılmasını da, kovulmasını da, sevilmesini de, dövülmesini de, korunmasını da, atılmasını da o anın doğal sonuçları olarak taşıyordu. Şoförden ve tırdan ayrıldığı zaman içini dolduran duygu korku değildi. Yitirmiş olmanın duygusuydu. Yitirmiş olmak, ilk kez böylesi bir acıyla bulanmıştı içinde. Güvenin kollarından, uzay kuşunun kanatlarından, düşlerinin ufuklarından yine yeryüzüne düşmüştü. Demir kanatları yitmiş, etten kemikten kolları kalmıştı ona. Zenginliğinden yoksulluğuna, sevincinden küskünlüğüne düşmüştü. En önde giderken en sona düşmüştü. Bir an için gerçeğe konuk gelmiş olan düşü onu bir başına bırakıp yine kendi ulaşılmaz ufuklarına dönmüştü. Film filme, fotoğraf fotoğrafa dönmüştü. Bir an için ulaşmış olduğu korkutan konumundan yine korkana dönmüştü. Bir an için ulaştığı erişilmezlikten yine erişemeyeceğine dönmüştü. Kahramanı olduğu masalından kovuluvermişti. Tır ölü bir devin sessizliğiyle duruyordu, konuşmuyordu Ali ile. Görmüyordu Ali'yi, duymuyordu. Durduğu yerde varılmaz kavuşulmaz olmuştu. Ulaşılmaz derecede yükselmişti. Göç kuşlarına, yıldızlara, filmlerdeki yerine dönmüştü. Şoförü ise benzinciye doğru yürüyüp gitmişti. Bir daha Ali'ye geri dönmeyecek biçimde eski yerine dönmüştü tır da şoför de. Ali bir süre çevresine bakınmış ve düştüğü boşluğa, taşa toprağa uyum sağlamıştı hemen. Yoksulluğa, kanatsızlığa, güçsüzlüğe, uçmadan dolaşmaya, yürümeye uyum sağlamıştı. Karnı günlerce doyacak denli toktu. Tok olduğunda acıkabileceği gibi bir düşüncenin izi düşmüyordu içine. Açlık kavramı geçmişiyle geleceğiyle yok oluyordu. Yitmeye, kovulmaya, sövülmeye, korkmaya, dövülmeye daha çok toktu. Alışkındı, kanıksamıştı. Şoförün yüzünü çevirip arkasından ellerini çırptığı yol boyunca gövdesini kente doğru sürmeye başlamıştı. Her yer kentti sanki. Her şey birbirine benziyordu ve birbirinin aynısıydı. Birbirine benzeyen hiçbir şey yoktu. Her şey birbirinden farklı, birbirinin karşıtıydı. Benzerlikleri içinde birbirine benzemez olmuş şeylerin yığınıydı her yer. Her yer kentti. Aydınlıktaki kentin parçalarıydı her yer. Günlerdir sürüyüp geldiği yolun, otoların, insanların, lokantaların, evlerin, sokakların görüntüleri birbirine karışmıştı Ali'nin gözlerinde. Akbabasız, kargasız, akrepsiz, askersiz, yılansız, çöplüksüz, cesetsiz, polissiz, dövüşsüz, köylüsüz, çıplaksız, dilencisiz bir kentti her yer Ali'nin gözlerinde. Her yer kent merkeziydi. Kimsenin kimseyle selamlaşmadığı, herkesin hem birbirine benzeyip hem birbirine yabancısı olduğu bir kentti her yer. Tüm köpeklerin kenesiz, tüm bebeklerin sineksiz olduğu bir kentti her yer. Birbirine benzeyen köpeklerin birbirini tanımadığı bir kentti her yer. Birbirine benzeyen bebeklerin birlikte ağlaşmadıkları bir kentti her yer. Her yer, her yön kent merkeziydi. Ali sokaklarda bir süre amaçsız, yönsüz, sessizce yürümüştü. İçini kimi kez coşku, kimi kez merak, kimi kez korku tırmalıyordu. Gizlice, karanlıktaki kentin subaylar mahallesine girmiş gibiydi. Toprak yolda bulduğu serçeyi duvarına tırmanıp belediye fidanlığına salmış gibiydi. Büyümeye çalışan otun üstündeki taşı almış gibiydi. Başka bir kente bırakılmıştı, sahipsizdi. Bırakıldığı kentin sokaklarında bir süre başıboş dolaştıktan sonra içgüdüleri yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Karnı acıktıkça, yoruldukça, uykusu geldikçe içgüdüleri de canlanmaya başlamıştı. İçgüdüleri çevresine uyum sağlayabilmesinin duyargalarıydı. Dalların, duvarların, çatıların serçe kanatlarına yön verişi gibi kentin kimi görüntüleri de Ali'nin yürüyüşlerine yön vermeye başlamıştı. Tren seslerinde, yemek kokularında, döl kokularında, sinemalarda, çöplüklerde, otel ve bar levhalarında Ali'nin içgüdülerine yön veren çağrışımlar vardı. Ali, içgüdüleriyle bir kentte kendine en uygun olan, en kolay barınabileceği sokakları, köşeleri, çukurları bulmanın alışkınıydı. Kovulacağı yerlere yaklaşmamanın alışkınıydı. Unutmaya çalışmanın, unutabilmenin alışkınıydı. Tırıyla, şoförüyle, tüm geçmişiyle yaşadığı her şeyi unutmuş, bir köşesinden yeni bir kente ilişmişti. Bir sinemanın arka cephesinde bulmuşlardı Ali'yi. Çöp bidonlarının konulduğu beton kulübecik içinde, bidonların dibinde büzülmüş uyuyordu. Kollarını karnına dek çektiği bacakları arasına sıkıştırmış, boynunu omuzları arasına çekmiş, başını bağrına gömmüş, nokta kadar küçülmüştü. Dut yaprağı altına kıvrılıp yapraktan ayırt edilmez olmuş ipek böceği gibiydi. Çöp bidonlarının dibine atılmış eski giysi topağını andırıyordu. Evleri sinemanın arka sokağına bakan bir karı koca telefonla polise haber vermişti. Polisler gelene dek perdelerini bile açmadan pencerelerinde beklemişlerdi. Polis otosu gelince pencerelerini açmışlardı. İki polis vardı otoda. Çöplerin konulduğu beton bölmeye yaklaşıp ilkin sağından solundan bakıp kontrol etmişlerdi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra polislerden birisi çömelip omzundan itelemişti Ali'yi. Polis kendisine dokunduğu an uyanmıştı Ali. Köpeğin kokladığı kedi gibi ürküp çöp bidonlarının arkasındaki boşluğa çekilmişti birden. Ali'ye dokunan polis de kokladığı kediden ürkmüş köpek gibi geri sıçramıştı. Polisler bir süre birbiriyle konuşarak Ali'yi süzmüşler, sonra dışarı çıkmasını işaret etmişlerdi. Ali, çekilebildiği kadar dibe çekilmiş polislere bakıyordu. Polis kokusunu almıştı. Tekme tokat çıkarılıp karga tulumba götürülmeyi bekliyordu. Fakat polisler bir daha yaklaşmamışlardı Ali'ye. Çöp bölmesinin metal kapılarına vurarak Ali'ye dışarı çıkmasını söylüyorlardı. Ali, bir süre daha sindiği köşeden polisleri süzmüş, sonra bidonların arasından çıkmış, sessizce polislerin yanından sıyrılıp uzaklaşmak istemişti. Ali'yi uyandıran polis bu kez atılıp kolundan yakalamıştı. Kim olduğunu, neyin nesi olduğunu anlayamamıştı polisler. Bir ara Ali'yi bırakmış, otolarına binecek, çekip gidecek olmuşlar, sonra yine Ali'ye dönüp durmasını söylemişlerdi. Polisler hem kendi aralarında konuşuyorlardı hem de pencerelerinden polislere bakmakta olan karı kocayla. Neredeyse düşecek denli sarktıkları pencerelerinden sürekli bir şeyler söylemekteydiler polislere. Ali'nin nasıl geldiğini, sokaktan kaç kez geçtiğini, nerelerde ne sürelerde durduğunu, nerelere baktığını, çöp bidonlarına nasıl yanaştığını, kapaklarını nasıl açtığını, içlerini nasıl karıştırdığını, bulduklarını nasıl yediğini, sonra da bidonların arkasında nasıl yiyip görünmez olduğunu aynı heyecanla tekrar tekrar anlatıyorlardı polislere. Ali'nin çöp bidonları arasında yitip görünmez olması pencerelerinden bakan karı kocayı korkutmuştu. Yaşadıkları bu korku Ali'nin çöpleri karıştırdığı sırada duydukları öfkeyi de unutturmuştu. Ali şaşkın şaşkın bir polislere, bir penceredeki karı kocaya bakıyordu. bir şey anlayamamıştı. Yanlarından ayrılıp gitmeye yekindikçe polis kolundan tutuyordu. Nereli olduğunu, adını adresini öğrenememişti polisler. Hiç konuşmuyordu, sadece bakıyordu. Ne isterlerse yapmaya hazır bir duyguyla sadece bakıyordu. Dövülmeye, sövülmeye, kovulmaya hazır ve yakınmasız bir duyguyla sadece bakıyordu. Suçlu olabileceğinin korkusuna, kuşkusuna ilişkin bir iz de yoktu bakışlarında. Polislere göre tek suçu çöp bidonlarını karıştırması ve kendine ait olmayan bir yerde uyumasıydı. İkinci polis, deneylerine dayanarak yakaladıkları çocuğun başka bir suçu olabileceğini sanmadığını söylüyordu. Evinden kovulmuş bir yabancı çocuğu olduğunu söylüyor, bir süre böyle dolaşır, sonra döner evine diye yorumluyordu. Pencereden bakan karı koca bir ağızdan sürekli anlatıyorlardı polislere. Ali'nin çöpleri dağıtmakla kalmadığını, sık sık sokakta dolaşarak çevreyi kontrol ederek kendilerini korkuttuğunu söylüyorlardı. Polisler onu alıp götürmezlerse gece gözlerine uyku girmeyeceğini söylüyorlardı. Benzeri olayların sokaklarında son hızla arttığına dikkat çekip umursamak gerektiğini, herkesin tanığı olduğu yasa dışı durumlardan polisi anında uyarması gerektiğini vurguluyorlardı. Yasa çiğnemenin küçüğü büyüğü olmadığını, yasa çiğnemenin suç olduğunu söylüyorlardı. Birbirlerinin sözlerini tamamlayarak bir ağızdan konuşuyorlardı. Özellikle yabancıların sokağı temiz tutmak gibi yasaların en ufağını bile hiçe saydıklarını sık sık yineliyorlardı. Penceredeki kadının uyarısıyla polislerden biri ceplerini aramıştı Ali'nin. Ceplerinden 120 mark, bir çakmak ve Ali'ye yine tır şoförlerinin verdiği Hollanda ve Almanya'yı gösteren 3 kartpostal dışında bir şey çıkmamıştı. Polis bulduklarını geri vermişti. Bu kez penceredeki adamın uyarısıyla aynı polis çöp bidonlarının konulduğu bölmeyi kontrol etmişti. Orada da Ali'nin çöp torbalarından aldığı renkli camdan 2 yoğurt kavanozu, eski bir kot pantolon, 2 ezik portakal ve bir müzik kaseti vardı. Polis çöp bidonlarının olduğu bölmeye bakınırken karı koca da pencerelerinden neredeyse düşercesine sarkmışlardı. Polisler aralarında bir süre konuştuktan sonra Ali'yi polis merkezine götürmeye karar verip otomobillerine binmişlerdi. Hiç konuşmuyordu Ali. Dilsiz gibiydi. Öldürseler de konuşmayacakmış gibi hiç konuşmuyordu. Kolunu bükmüşler, kulağını çekmişler, silkelemişler, tokatlamışlar, konuşturamamışlardı. Canı yandıkça inler, mızıldanır gibi sesler çıkarıyordu fakat konuşmuyordu. Bakışlarının yönünü, biçimini, polislerin bağırışları, konuşmaları çiziyordu. Dilsiz olup olmadığını da anlayamamıştı polisler. Ali'ye böylesi suskunluğu annesinden, ninesinden kalmış mirasıydı. Suskunluğuna sığınıyor, suskunluğuna sarınıyor, suskunluğuyla korunuyordu. Tehlikenin kokusunu aldığı an suskunluğa gizlenmek Ali'nin ilk bilgisiydi. Sezgilerinde yeşermiş bilgisiydi. Tehlikeye karşı korunma içgüdüsüydü. Annesinden ses değil, sessizlik kalmıştı canında. Ölüm korkularından ses değil, sessizlik kalmıştı canında. Annesi sessiz sessiz ağlayışlarıyla, ninesi sessiz durması, susması, konuşmaması öğütleriyle iz bırakmıştı canında. Öldürseler de konuşmayacakmış gibi susuyordu. Her kağıdın altına adını yazmaya, her suçu kabullenmeye hazırdı fakat konuşmaya hazır değildi. Konuşmaya hazır olmaması direnç gücünden gelmiyordu. Korkusundan geliyordu. Korktuğu için konuşmaya hazır değildi, konuşmayı unuttuğu için konuşmaya hazır değildi, insan olmaya küstüğü için konuşmaya hazır değildi. Zehir de yedirseler, zincire de vursalar, bir köpeği nasıl konuşturamazlarsa, bıçak altına da alınsa bir kuzuyu, kanatları da kırılsa bir kuşu nasıl konuşturamazlarsa, Ali'yi de konuşturamıyorlardı. Hayatta kalabilmesinin son silahıydı konuşmamak. Sözcükler ağlama sesinde ufalanıp yitiyordu. Korku dolu bakışları sese dönse de söze dönmüyordu. Ali, gözyaşı ve korku dolu bir torba gibi kalmıştı polislerin elinde. Odaya kapatılmış serçe gibi kalmıştı. Ormanda yakalanmış tavşan gibi kalmıştı. Polisler, buldukları çocuğun suçuna da canına da bir at koyamamışlar, kim olduğunu, neyin nesi olduğunu anlayamamışlardı. Ali'nin ilkin Türkiye'li olduğunu düşünmüştü polisler. Ceplerini tekrar tekrar aramışlardı. Giysilerinden soyundurup didik didik aramışlardı. Alkol ve uyuşturucu testi yapmışlardı. Yüzündeki, gövdesindeki eski yara izlerine şaşkın şaşkın bakınıp yorumlamaya çalışmışlardı. Bir ara ev dayağından kurtuluşu kaçmakta bulmuş bir çocuk olduğunu düşünmüşlerdi. Donunu çıkardıklarında sünnetsiz olduğunu görüp bu kez Romanyalı ya da Yugoslav olabileceğini düşünmüşlerdi. Kayıtlardaki suçlular, hırsızlar, kayıplar içinde aramışlar, benzerlikler, benzemezlikler üstüne konuşmuşlardı. Başka kentlerin kayıtlarından sormuşlar, bir sonuca varamamışlardı. Sonunda önüne bir kağıt koyup adını, adresini, kim olduğunu, nereli olduğunu yazmasını beklemeye başlamışlardı. Ali'nin adı dışında yazmasını bildiği bir şey yoktu. İlkin, adını yazacak gibi olmuş, ondan da vazgeçip bir iki çizikle bıraktığı kağıda bir daha bakmamıştı. Akşama doğru fotoğraflarıyla birlikte parmak izlerini saptayıp Ali için bir dosya hazırlamışlardı. Sonra çocuk ıslah evine teslim etmek üzere polis merkezinden çıkarıp polis otosuna bindirmişlerdi. Evden kaçan ya da ailelerince evden atılan küçük yaştaki çocukların belli bir süre için barındırıldıkları bir kuruluştu çocuk ıslah evi. Suç işleyen küçük yaştaki çocuklar da eğer ilk suçları ise belli bir süre çocuk ıslah evinde tutulmaktaydı.